Ayrım 32. İkinci Adam 1950-1964 3. Cilt Şevket Süreyya Aydemir Sayfa 424 Cemal Gürsel'in mektubu. Orgeneral Cemal Gürsel, Kara Kuvvetleri Kumandanlığı'na getirildiği zaman orduda iyi bir şöhreti vardı. Kumandanlıkta da uysal ve dengeli bir asker olarak çalıştı. Fakat Kayseri olayları sırasında İnönü'ye karşı yumuşak davrandıklarını ve bu surette vazifelerini yapmadıklarını hükmolunan ve tevkifleri cihetine gidilen 3 subaya karşı koruyucu görünmesi şüpheleri çekiyordu. Gürsel'in zaten emeklilik zamanı yakındı. İzin istedi. Fakat izin verilmedi. Ama 3 Mayıs 1960'ta bu izin beklenmeyen bir zamanda çıktı. Halbuki o devirde Gürsel, ihtilacı subayların bazıları ile vaziyet münakaşalarında bulunuyor ve bu subaylar tarafından ihtilalin müstakbel lideri gibi görülüyordu. Bu sebeple kendisine izin verilmesi gizli çalışan subaylar arasında endişe yarattı. Hülasa şimdi bu durum Cemal Gürsel'in ordudan fiilen ayrılması ve ihtilalin başsız kalması demekti. Ama Gürsel arkadaşlarının teskine çalıştı. İlk davette gelecekti ve 2 yazı hazırladı. Bunun biri en küçük askeri birliklere kadar ulaştırılması kaydı ile bir veda mesajıydı. Ama bütün içeriği ile bir veda mesajının sınırlarını çok aşıyordu. Sert, tenkitçi ve hatta suçlayıcı bir edası vardı. Nitekim toplattırıldı. Ama derhal elden ele dolaşan bir gizli beyanname haline geldi. İkincisi de Milli Savunma Bakanı'na hitaben yazılan bir mektuptu. İşte 27 Mayıs ihtilali edebiyatında Gürsel'in mektubu olarak isim yapan vesika budur. Mektupta elbette ki bir vazife aşımı vardı. Bir askeri kumandanın üstüne yazabileceği ve kendi vazifesiyle sınırlı hususların dışına çıkıyordu. Mektupta reisi cumhurun istifa etmesinden başlayarak bir sıra istekler vardı. Bunlar gerçi saygılı bir iyi niyet edası içinde yazılmıştı ama nihayet bir kumandanın salahiyet sahasını aşan şeylerdi. Bu mektubu yazarken Gürsel'in etrafında cereyan eden ve hazırlanan şeyleri bilen ve bunların da nerede başlayıp nerede bitebileceğinden endişe eden tecrübeli, olgun yaşta bir askerin sağduyusu ve iyi niyetiyle bir uyarıda bulunmak ve bu suretle de olayların endişe uyandırıcı gidişini bu yoldan önlemeye çalışmak istemiş olması mümkündür. Bu mektubu burada aynen vermemek, 27 Mayıs ihtilaline çıkan yolun şartlarını ve havasını gereği gibi aksettirmek bakımından bir eksiklik olurdu. Mektubun metni şudur. Aziz vekilim, dün geceki münakaşalarımızın ışığı altında zat-ı âliyenize memleketin huzur ve istikrarı için alınması lazım gelen tedbir ve kararlar hakkındaki görüşlerimi bildirmeyi milli, vatani bir vazife bilirim. Sayın Başvekil'in açıklamalarını dinledim ve okudum. Bunlarda benim düşüncelerimin kabulüne müsait bir zemin henüz mevcut olmadığı aşikar olarak belli ise de gene de düşüncelerimin sizlere iblağının zaruretine inanıyorum. Muhterem vekilim, şu hakikati kabul etmek lazımdır ki Kayseri hadiseleriyle başlayıp son karar ve feci olaylara kadar devam eden vakalar, vatandaş ruhunda derin tesirler ve hükümete karşı telafisi güç, hoşnutsuzluklar yaratmıştır. Sayın vekilim, bu ahval küçümsenecek, cebir ve şiddetle geçiştirilecek şeylerden değildir. Memleket, hükümet ve partinizin düştüğü bu müşkül vaziyeti kurtarmak için sükunetli fakat ciddi ve zecri tedbirler almak lazımdır. Bu tedbirler şunlar olmalıdır. 1. Cumhurbaşkanı istifa etmelidir. Çünkü bütün fenalıkların bu zattan geldiği hakkında umumi bir kanaat vardır. Bu mektup o zaman Kara Kuvvetlerinde NATO Şubesi Müdürü bulunan Albay Alparslan Türkeş'e Cemal Gürsel tarafından dikte edilmiştir. Ondan sonra bu müsvedde gene Alparslan Türkeş tarafından 3 nüsha olarak makinede yazdırtılmıştır. Bir nüshasını Cemal Gürsel alıkoymuş, bir nüshası Gürsel tarafından o zaman Savunma Bakanı olan Ethem Menderes'e sunulmuş, 3. nüshada Alparslan Türkeş'te kalmıştır. Türkeş'te bulunan nüshada ve Alparslan Türkeş'in ayrıca teyidine göre ve 1. maddede yukarıdaki cümleden sonra Celal Bayar yerine Adnan Menderes'in reisi cumhurluğa getirilmesi istenmektedir. Gürsel'in bu istekle buhranın daha felaketli olaylar neticelenmemesi için ve yeni bir seçime kadar geçici bir tesviye tarzı düşündüğü söylenebilir. Çünkü o her şeyin yeni seçimlerde halledileceğine inanıyordu. 2. Kabinede iyi kabul edilmeyen ve suihalleri bütün memlekete yayılmış bulunan zevat çıkarılmalı ve yeni kabine mutlak, dürüst, makul, zorcu değil, adalet ve şefkat hissi taşıyan zevattan kurulmalıdır. 3. İstanbul-Ankara valileri ve emniyet müdürleri süratle değiştirilmelidir. 4. Ankara Örfi İdare Kumandanı derhal değiştirilmelidir. 5. Son çıkarılan ve tahkikat komisyonları ihdas eden kanun kaldırılmalıdır. 6. Mevkuf gazeteciler bir af kanunu ile kısa zamanda tahliye edilmelidir. 7. Son hadiselerde tevkif edilen talebeler serbest bırakılmalı, ilim müesseseleri yeniden faaliyete geçmelidir. 8. Şimdiye kadar çıkarılan bütün antidemokratik kanunlar tedricen kaldırılmalıdır. 9. Vatandaşın hürriyet ve eşit muamele hakkına mutlak surette riayet edilmelidir. 10. Ordunun meseleleri süratle halledilmelidir. 11. Din istismarcılığından vazgeçilmelidir. 12. Suistimaller oluyor mu bilmiyorum fakat olduğu hakkında umumi kanaat mevcuttur ve milletin hükümete karşı itimatsızlığına sebep olmaktadır. Bu gibi kötülüklerin şiddetle bertaraf edilmesi lazımdır. 13. Müstesna zamanlar ve günler haricinde hükümet büyüklerinin memleket gezilerinde suni büyük vatandaş toplulukları ile karşılanmaları usulü terk edilmelidir. Muhterem vekilim, bu yazdıklarım asla bir parti ve politika düşünce ve tesiriyle yazılmamıştır. Memleketin durumunun ve tedbirlerinin alınmasını zaruri kıldığına inandığım için arz edilmiştir. Sizlerin vatanperverlik ve vicdanlarınıza hitap ediyorum. İyi düşününüz, iyi hareketler yapınız. Memlekette çok şeyler yaptığınız muhakkaktır. Fakat bu asla kafi değildir. Bu yapılan işlerin müstemleki idareleri de yapar, yapıyor ve yapmıştır. Asıl mühim olan toplumun ruhunda yaşama şevk ve azminin geliştirilmesi, hak ve hürriyet aşkının kökleştirilmesi ve vatandaş idrakinin yüksek ve necip hislerle donatılmasıdır. Olaylar bu yolda olmadığınızı göstermektedir. Talebelerin hürriyet duygusuyla yaptıkları masumane tezahürata karşı kıtalar sevk edilmesi ve onların desteğiyle emniyet kuvvetlerinin ilim yuvalarının içine kadar girerek talebeleri profesörleriyle beraber coplarla ve kurşunlarla tedip etmesi dünyada görülmemiş feci bir şeydir. O hengamede kız talebelerin yürekler parçalayan çığlıklarının analar babalar ve halk ruhunda onulmaz yaralar açacağını ve açtığını anlamamak memleketin huzuru bakımından büyük bir hata ve hazin bir gaflet olduğuna kaniyim. Bizim gençlerimizde hak, adalet ve hürriyet duygularının gelişmesinden ve kemalinden memnun olmamız lazım gelmez mi? İstikbali, hissiz, duygusuz, müstemleke ruhlu, yalnız maddeci, bedbaht insanlara mı bırakmak istiyorsunuz? Sayın vekilim, maruzatım muhakkak ki çok mühim ve hatta çok cüretkâranedir. Fakat memleket için, milletin selameti için, hükümet ve hatta partinizin kurtarılması için dikkate alınması lazımdır ve hatta çok lazımdır, saygılarımla. 3-5-1960 Kara Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral Cemal Gürsel. Bu mektup başvekile verildi mi? Celal Bayar'a duyuruldu mu? Ethem Menderes bu hususta uzun zaman sükutu tercih etmiş veya başvekile mealen duyurulduğu şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Fakat bugün artık sinirler daha da durulduğuna ve gerçeklerin artık tarihi intikal etmesi zamanının geldiğine göre açıklayabiliriz ki bu mektup başvekil Adnan Menderes tarafından okunmuştur. Menderes, Ethem Menderes'e bunun saklanılmasını söylemiştir. Yani Celal Bayar'a intikal ettirilmemiştir. Zaten Adnan Menderes bunun Celal Bayar'a intikal ettiremezdi de. Çünkü bu takdirde ona "Bak seni ordu istemiyor, benim reisi cumhurluğumu istiyor, ne dersin?" gibi bir hava yaratılır ki Adnan Menderes'in bundan tabii olarak çekinmesini anlamak elbette ki kolaydır. Muazzam karşılamalar. Ama gene Mayıs ayı içinde olup biten bir yolculuk Menderes'in bütün iktidar devrinin en parlak gezilerinden biri oldu. İzmir'e gidiyordu. 14 Mayıs 1960'ta İstanbul'dan vapurla hareket edildi. Çanakkale'den gece geçiliyordu. Fakat bir aralık öyle gürültüler koptu ki Menderes uyandı. Vapurun etrafını yüzlerce vasıta sarmıştı. Binlerce insan Menderes'i karşılıyordu. Meşaleler deniz yüzünü acayip renkler ve gölgelerle aydınlatıyordu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Alkışlar, yaşa sesleri havayı çınlatıyordu. Menderes acele giyindi, güverteye çıktı. Ellerini kollarını açarak halkı selamlıyordu. Yakındakiler onun gözlerinin yaşardığını gördüler. Şu gece yarısı denize dökülen insanlara bakın. Bir de muhaliflerimizin bize reva gördüklerini düşünün. Vapur yavaş yavaş bu vasıtaların arasından aktı ve o sahadan ayrılınca Menderes'in ilk işi hemen telsiz kamerasına inerek Çanakkale valisine bir telgraf çekmek oldu. Sabahın ikisinde gecenin çok geç vaktinde güzel Çanakkale'den geçerken meşaleler yakıp motorlar ve gemilerle kadın erkek binlerce aziz ve muhterem vatandaşlarımızın vapurumuz durmayıp yoluna devam ederken bizleri karşılayıp uğurlamaları, bizleri ebediyen müteşekkir ve minnettar edecek görünmemiş bir sevgi tezahürü manzarası arz etmekteydi. Bu vatandaşlarımıza, kardeşlerimize en candan şükran ve bağlılık hislerimizin iblağını rica ederim. Bu geceyi ve Çanakkale'nin kalpleri rikkatle dolduracak bu hatırşinas coşkunluğunu hiç unutmayacağım. Çanakkale'ye hürmetler, muhabbetler, iyilikler ve daima muvaffakiyetler. Bu olay onun başvekilliğini kaybedeceğinden 13 gün önceye rastlamaktadır. Fakat asıl hareketli sahneler İzmir'de geçti. Daha bir saat mesafeden vapurun etrafını yüzlerce vasıta sarmıştı. Bunlarda binlerce ve binlerce İzmirli gemiyi sanki bir gelin alayı götürür gibi İzmir rıhtımına kadar getirdiler. Rıhtım ve meydan ise bir insan denizi halindeydi. Menderes daha ilk andan kendini bu havanın heyecanına verdi. Orada okuyacağı nutku vapurda hazırlıyordu. Fakat ilk kafile görününce nutuk parçaları da birbirine karıştı. Halkın ellerinde ona cesaret verecek yüzlerce afiş dalgalanıyordu. Söylendiğine göre karşılayıcılar 200 bin kişi kadardı ve bütün Ege bölgesinden Buraya akanlar İzmir halkına karışmışlardı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde hazırlanan kürsüye ilerlemesi de bir hadise oldu. Nihayet güçlükle kürsüye erişebildi. Nutkuna şöyle başladı. Biliyorsunuz ki 15 günden beri koparılmaya çalışılan fırtına ve bir takım tertipli ve uydurma hadiseler memleketimizi bir hayli çalkalamış ve Türkiye'nin meseleleri etrafında bütün dünyada yakışıksız ve münasebetsiz çalkantılar yaratmıştır. İşte şimdi bu safhanın sonunda aziz milletimize hesap vermek için ve milletimizin huzurunda memleketimizin huzuruna, itibarına karşı işlenmiş olan günahların ve suikastlerin hesabını görmek üzere yola çıkmış bulunuyorum. Sahne göz alıcıydı. Acaba kim haklıydı? Bu halk niçin ayaktaydı? İstanbul sokakları ise niçin boşaltılmıştı? Üniversite avlusunda polisler niçin silahlarını ateşlemişler ve yaşlı üniversite rektörü kaldırımlar üzerinde polisler tarafından niçin sürüklenmişti? Niçin yaralar bereler içinde bırakılmıştı? Hem basın, yabancı basın iktidardan ve Menderes'ten neden ümitlerini kesmişlerdi? Hülasa çarklar niçin birbirine çarpıyordu ve 10 gün kadar sonra Menderes niçin bir hücrede bulunacaktı? Bunlar öyle sorular ki tamamıyla çözümlenebilmesinin yeri belki de bu kitabın sayfaları değildir. Çünkü bu kitap İnönü'nün hayat mihveri etrafındaki şartları, olayları ve atmosferi izler, inceler ve konusu da nihayet bu çerçevenin etrafına pek taşmamalıdır. Ama bellidir ki bu soruların cevabını o günlerde hatta Menderes bile çözmüş değildir. Mesela İzmir Meydanı'ndaki kürsüden haykırır. Hakikati halde bu memlekette vatandaşların nizama karşı, devlete karşı harekete zorlayıcı sebepler mevcut mudur? Yani bu memlekette hayat şartları maddi manevi bakımdan vatandaşlarımız için dayanılmaz bir hale mi gelmiştir? Hayır ve asla. Gazker olmadıktan sonra, ihtirasla gözü ve idraki bağlanmadıktan sonra bunun aksini iddia etmeye imkan var mıdır? Fakat acaba bu sözler bir çaresizin ifadesi değil midir? Yalnız garez ve ihtirasla memleket o kadar ikiye bölünebilir miydi? Bütün bu gençliği, aydınların çoğunluğunu, üniversiteyi, orduyu, basını elden kaçırmak, parlamentoyu işlemez hale getirmek, tahkikat encümenleri adı altında devlet dışı hakimler yaratmak birkaç gafil ve nifakçının eseri olabilir miydi? Eğer olamazdı ise o halde şartların gelişmesinde başvekilin parmak basmadığı bazı gerçekler var demekti ve bu gerçekler kendi kanuniyetlerinde gelişerek kendi neticelerini vereceklerdi. Yani şu demek oluyorduk ki kalabalıkların alkışları arkasında çarklar onların da göremediği bir şekilde birbirleriyle çarpışıyorlardı. Hem kalabalık demek acaba her şey demek midir? Kara cübbeliler. Hakikaten Menderes garip ve çelişmeli bir dalganın içinde yüzüyordu. Ona göre kendi haklarında ve aleyhte neler söyleniyorsa yalandı. Yalanlar uydurulacak ki arkasından asma kesme ve dünyayı başımıza yıkma teraneleri meydana atılacak ki kurulmuş olan çeteler cesaretlenecekler ve işler yolundadır diye harekete geçme cesaretini bulacaklardır. Hülasa İzmir Nutku Menderes'in karşısındakiler kadar kendisine de inanç, güven ve cesaret vermek için söylenmiş sözleri gibidir. Kaldı ki İzmir seyahatinin asıl sebebi Gediz Barajı'nın başında yapılacak bir törendi. Tören yapıldı ve bu arada Menderes Salihli'de de konuştu. Ve işte bu konuşmasındadır ki kendi şuurunun altında yatan ilk tehevürler onu gene sardı. Onun orada halka karşı üniversite profesörlerinden kara cübbeliler diye bahsedişi kendi ifadesine göre de bir hataydı. Samet Ağaoğlu eserinde bu sahnede ve bu sözleri söyleyen Menderes'in kürsüden inip de kendi yanlarından geçerken istemeyerek oldu. Fakat düzelteceğim dediğini yazar. Sayfa 165. Kara cübbeler kim oluyor diye bir başvekil Salihli pazarında elbet konuşamazdı. Çünkü İyi veya fena, tarihin bütün medeniyet safhalarında milletleri, memleketleri daima aydınlar idare ederler. Bu aydınları yetiştirenler ise gene bu kara cübbelilerdir. Kaldı ki Menderes'in Salihli konuşması yalnız bu cümleleriyle değil, bütünüyle sert, ölçüsüz olmuştu. Sanki her sözünde ve her adımda karşısında İzmir rıhtımlarını ve meydanları dolduran kalabalığı görüyordu. Yalnız şu olmuştu, Ankara'da bütün tedbirler seçimlerin geri kalması üzerindeyken İzmir'de Menderes gene seçimlerin yapılacağından bahsetmiş. İnönü olayları başka açıdan görüyor. İnönü Menderes'in İzmir nutkunu cevapsız bırakmadı. Hemen ertesi günü cevaplandırdı. Kaldı ki asıl büyük gazeteler Menderes'in nutkuna ancak birkaç satırlık yer vermişlerdi. Fakat İnönü onun metnini takip edebildi. İnönü şöyle diyordu. 18 günden beri Türkiye'de çok şerefli olduğu kadar çok geniş neticeli halk hareketleri olmuştur. Bütün halkın şikayetlerini ve infiallerini bedelsiz ve menfaatsiz tercüman olan gençler hürriyet ve insan hakları mücadelesi yapmışlardır. Tanklar altında ezilmişler ve alınlarından kurşunlar yemişlerdir. Demokrat Parti Genel Başkanı'nın 18 günden beri hürriyet mücadelesinin ne kadar çetin safhalardan geçerek genişlediğinin hala farkında değildir. Ve şiddet tedbirleriyle millet iradesini bastırabileceğini hayal etmektedir. Demokrat Parti Başkanı idare etmek mesuliyetinde bulunduğu memleketi bu teşhiste göremezse gelecek günlerde halkın başına ve aynı zamanda kendi başına getireceklerinin daha da hüzün verici olmasından endişe edilir. İnönü sonra memleketi huzura götürecek olan tek yolun seçim yolu olduğunu tekrarlar. Fakat acaba seçimler olabilecek miydi? Acaba artık teşebbüs hem iktidarın hem muhalefetin elinden çıkıp gitmemiş miydi? Bu çıkmazdan sizi ben çıkaracağım. İzmir-Ege seyahatinden dönen Menderes, Ankara'da en yetkili iktidar yöneticileriyle bir araya geldi. Artık ciddi tehlikeler arz eden durumu bütün gerçekleriyle konuşması bekleniyordu. Menderes döndü. Fakat böyle bir durum değerlendirmesi isteği de göstermedi. Bunun üzerine Sıtkı Yırcalı, Mustafa Zeren, Kamil Gündeş ve Rıfkı Salim Burçak'ın verdikleri önerge üzerine Parti Genel İdare Kurulu toplandı. Bu son toplantıdır. Onun havasını en iyisi bir genel kurul üyesinden bu toplantıya katılan Samet Ağoğlu'ndan dinleyelim. Çünkü o gün için verilen kısa bilgiler dikkatle dinlenilmeye değer. Menderes hırçındı. Arkadaşlar endişeli. Başbakanın iç politika hakkında kurula bilgi vermesini istiyorlardı. Menderes uzun konuştu. Olayları Halk Partisi'nin tahriklerine bağladı. Yürüyüşlerin, zorlukların çok kısa zamanda sona ereceğini söyledi. Yırcalı, bütün memleketin hatta Halk Partililer de içinde Menderes'i sevdiğini, ancak hükümet değişirse iyi olacağını, Adnan Bey'in istifa ederek hiç değilse yepyeni kimselerden kendisini bile almayarak hükümeti tekrar kurmasının yerinde olacağını anlattı. Çarşamba sabahı bir toplantı daha. Hava yine aynı. Rıfkı Salim Burçak, izlenen politikanın tamamen bırakılmasından başka çare kalmadığını, bir çıkmazın içinde boğulmak üzere olduğumuzu söyledi. Sonra bu çıkmazdan nasıl çıkacağız diye sordu. Adnan Bey cevap verdi. Ben sizi çıkaracağım. Burçak dayattı. Hayır, çıkaramayacaksınız. Bu gibi sözler Menderes'i kızdırdı. Sert bir dille Burçak'ı hırpalamaya başladı. O da karşılık verince Menderes toplantıyı bırakıp çıktı, gitti. Burçak da arkasından çıktı. Öğleden sonra mecliste parti grubu toplantısı, Menderes yine hırçın, yine sinirli. Koyu lacivert bir elbise giymişti. Birkaç söz söyleyerek gönüllere ferahlık vermeye çalıştı. Eskişehir'e gidiyorum. Dönüşte görürsünüz dedi. Halbuki bir gün sonra Konya seyahati vardı. Neden hemen Eskişehir? Grup dağılmak istemedi. Bir arkadaşı anlatır. Adnan Bey'in sararmış yüzü kürsüde ve yandan gözlerimin önünde. Dağılmamak için bağıran birkaç arkadaşı haykırıyor. Teessüf ederim size. Kürsüden inerek koşarcasına salondan çıkıyor. Menderes'i artık bir daha ancak yastığa da görecektim. Sahne ve bu sahnenin aksettirdiği hava hiçbir izah ve yoruma ihtiyaç göstermeyecek kadar iyi tasvir edilmiştir. Bu sahnede dile gelen gerçek artık yalnız çaresizliktir ve bu sahnede Menderes artık kendi irade ve sağduyusun değil, kaderin görünmez eli tarafından, arkasından ve meçhullere itilen bir insandır. Son koz da kaybolur. Fakat kader perisi Menderes'e ve Bayar'a bir son koz daha bağışlar. Menderes seyahate çıkmadan önce grup toplantısının yapıldığı günün akşamı Çankaya Köşkü'nde parti yöneticileri bir son toplantı daha yaparlar. Gerçi partilerin üstünde olan Cumhur Reisi bu tür toplantılara katılamaz ama Celal Bayar da toplantıdadır. Grup toplantısında Menderes'e karşı çıkanlar ve istifasını isteyenler bu isteklerini ısrarla ve gene tekrar ederler. Menderes gene sinirli, hiddetli ve alıngandır. Onlara cevabı, ben de mi istifa edeyim şeklinde olur. Cevap Sıtkı Yırcalı'dan gelir. Evet, siz de istifa edeceksiniz ve yerinize ılımlı bir arkadaş gelmelidir. Hatta şunu da teklif ediyorum ki yerinizi içimizden birinin alacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hayır, burada bulunanlardan hiçbirinin hatta kabineye dahi girmeyeceğini burada karar alalım. Fakat bu koz da kaybedilir. Bunda Celal Bayar'ın bu teklifi desteklememesinin, yani Menderes'in bu fırsattan faydalanarak istifaya sevk edilmemesinin etkisi büyük olduğu sanılır. Ama kozun kaybı pahalıya mal olur. Çünkü bu sahneden haberli olmasalar da ihtilali yapacak olanlar ertesi gece, yani 25-26 Mayıs gecesi Harp Okulu'nda 27 Mayıs için karar verirler. Ben bu ihtilali yapanların en etkililerine, en başta söz sahibi olanlarına şunu çok defa ve ısrarla sormuşumdur. Eğer o son günlerde Menderes istifa edip kabine değişseydi gene ihtilale gider miydiniz? Hayır, buna lüzum kalmazdı. Hiç değilse bir bekleme devresine girerdik. Böylece de ihtilal belki de hiç olmazdı. Bu sözler kaybedilen kozun önemini ve bunu kaybedenlerin veya kayba sebep olanların hem arkadaşlarına hem kendi nefislerine karşı sorumluluklarını sanıyorum ki çok açık olarak anlatır. Evet, son koz da kaybedildi ve bunun cezası çok ağır çekildi. Ama ben şu kanıdayım ki bu kozu kaybedenleri yassa da hakimlerinin evvel bizzat kendileri bilhassa Bayar ve Menderes mahkum etmiştir. Son seyahat. Evet, Menderes bir gün sonra Konya'ya gidecekti. Bu Konya seyahati uzun hesaplarla tertiplenmişti. Konya'dan çok şeyler bekleniyordu. Konya milletvekili Remzi Birand'ın Menderes'e Konya hakkında geniş teminat verdiği ve Konya'nın gerekirse olayların gidişine müdahale edebileceğini söylediği dillerde dolaşıyordu. Eskişehir ise hesapta yoktu. Eskişehir Hava Harp Okulu karargahıydı. Bu okulun orada açılmasında Hasan Polatkan'ın müessir olduğu bilinir. Eskişehir Hava Harp Okulu 1951-1952'de açılmıştı. 1960 Mayıs'ının 25. günüydü. Menderes, yanında Polatkan, 20'den fazla milletvekili ve gazeteciler olduğu halde uçakla hareket etti. Onun bu seyahatini, o günlerde Ankara'dan ayrılmasını yersiz ve hatta zararlı bulanlar çoktu. Menderes uçakta neşeli görünmeye çalışıyordu. Biraz sonra Eskişehir'de olacak, binler ve binlerce halk gene onu karşılayacaktı. Onlara her zaman gibi içini ve kendini vererek konuşacaktı. Hatta uçak Eskişehir'e yaklaşırken cebinden kağıt kalem çıkardı. Eskişehir Nutku'nun notlarını hazırlamaya başladı. Bu sırada Polatkan sordu. Başvekilim, mühim şeylerden bahsedecek misiniz? Evet, önce tahkikat komisyonunun vazifesini artık bitirdiğini söyleyeceğim. Sonra da seçimlerin Eylül'de yapılacağını açıklayacağım. Halbuki tahkikat komisyonu kurulmuş ama henüz beklenilen işlerine başlayamamıştı bile. Demek bu komisyondan bir şey çıkmayacağına ve kurulmasının doğru, hayırlı olmadığına artık Menderes de inanmıştı. Bu inanış ne güzel bir haldi. Hiç seyahate çıkmadan Ankara'da kalıp bir taraftan hemen komisyonun lağvedildiğini cesaretle ilan etmek, diğer taraftan da aynı cesaretle ve parti genel kurulunda da istenildiği gibi hemen başvekillikten istifa etmek, hatta başka ve sakin karakterli bir arkadaşının başkanlığında yeni bir kabineye gitmek neleri halletmezdi. Artık uçak Eskişehir'e yaklaşıyordu. Polatkan seçimin hasat mevsimine gelmemesini istiyordu. Onun üzerine bu tarihin kesin olarak Konya'da ilanı uygun görüldü. Uçak askeri havaalanına indi. Bir grup hava subayı da başvekili karşılamaya, selamlamaya gelmişlerdi. Uçaktan inen başvekil güler yüzle onları selamladı. Fakat Menderes bunlardan hiçbir dostça mukabele görmedi. Ve garip bir şey de oldu. Başvekil daha subaylar safının ortasındayken subayların içinde bir kumanda sesi duyuldu. Geriye dön. Subaylar saf halinde birden geriye döndüler. Arkalarını başvekile çevirdiler. Öyle sanıyorum ki o gün oradaki bu kumanda 27 Mayıs ihtilalinin ilk kumandasıdır da. Menderes sapsarı kesilmişti. Mayetindekilerle beraber koşarcasına otomobillere doğru yürümek istedi fakat sendeliyor gibiydi. Ağzından ise yalnız şu sözler döküldü. Bu ne hal? Bu soruya o şartlar altında kim cevap verebilirdi? Sonra da kendi kendine söylendi. Gözüm kadar sevdiğim bu gençlere ben ne yaptım? Acaba bir ihmal veya dikkatsizlik mi oldu? Benim mektebim diye onları ne kadar seviyordum? Acaba Eskişehir halkı da böyle mi? O zaman Hasan Polatkan'ın biraz kısık sesi duyuldu. Eskişehir halkı sizi severler. Evet, hakaret büyüktü ve önceden verilmiş bir kararı ve artık varılmış bazı kararları açığa vuruyordu. Bu sahnenin hikayesini orada buna şahit olanlardan çok dinlemişimdir. Hatta o gece o arada bulunan gazetecilerden Vedat Refiioğlu'nun başvekille beraber Eskişehir'e gelen Burhan Belge'ye "Burhan Bey, biz burada misafir değil, nezaret altındayız." diye dert yandığını kendilerinden dinlemişimdir. Bu arada bir subay, içinde kim bilir neler yazılı olan bir mektubu başvekile sunulmak üzere Burhan Belge'ye gizlice vermişti. Demek bir şeyler hazırlanmıştı ama Burhan ne bu mektubu açtı ne de başvekile verebildi. Tutuklamadan sonra bu mektubu çantasında buldular. Bu da kaderin bir cilvesi oldu. 32. ayrımın sonu, sayfa 437.